Ayrım 27, Regan'ın köpekleri, Henning Mankell, sayfa 370. Saatine bir göz atınca bu tür düşüncelere kapıldığı için kendine kızdı. Aynı zamanda tuvalete gidip rahatlamadan önce kendini asla rahat hissedemeyeceğinin de farkındaydı. Arşiv odasında bir yerde mutlaka bir tuvalet olmalı diye geçirdi içinden. Çaresizlikle etrafına bakınırken, ama acaba bu tuvaletin nerede olduğunu öğrenebilecek miyim? Michaelis'in söylediği yöne doğru ilerledi. Hepsi birbirine benzeyen raf ve dolapların arasında Michaelis ona çok kolay kaybolabileceğini söylemişti. Dikkatinin büyük bir kısmını bağırsaklarına verdiği için kendine küfretti. Tuvaleti bulamazsa olacaklardan çok korkuyordu. Durup etrafına baktı, hedefine yaklaşmadığını biliyordu. Ama Michaelis'in çizdiği şemadan çok mu uzaklaşmıştı, yoksa yanlış raflara mı yönelmişti? Adımlarını saydı, birden kafasının iyice karıştığını fark ederek paniğe kapıldı. Saatine baktı ve 42 dakikası kaldığını gördü. Oysa şimdiye dek arşivin doğru bölümünü çoktan bulmuş olmalıydı, kendine küfretti. Michaelis'in şeması yanlış mıydı, neden bulamıyordu? Her şeye yeniden başlamaya karar vererek rafların arasından koşarak kapıya gitti. Panikle koşarken yerdeki metal çöp kovasını devirdi. Nöbetçi diye geçirdi içinden. Bu ses dışarıdan duyulmuş olmalı. Kıpırdamadan durarak etrafı dinledi ama anahtar sesi duymadı. İşte tam o sırada da artık bağırsaklarının bu baskıya daha fazla dayanamayacağını fark etti. Pantolonunu aşağıya indirdi, çöp kovasını tuvalet olarak kullandı. Kendinden tiksiniyordu. En yakındaki raflardan birine uzanarak dosyaların arasından sarkan kağıtları çekip aldı ve temizlendi. Sonra da her şeye yeniden başladı. Ama bu kez ya doğru rafı bulacaktı ya da her şey için çok geç kalmış olacaktı. İçinden Ruydberg'e yalvararak kendisine yardım etmesini istedi ve sonra raflarla dolapları sayarak ilerledi. Bu kez doğru yolda olduğundan emindi. Ancak her şey beklediğinden de uzun sürmüştü ve şimdi yalnızca yarım saati kalmıştı. Bu sürenin yeterli olup olmadığından emin değildi. Aramaya başladı. Michaelis ona dosyaların nasıl sınıflandırıldığını anlatmamıştı. Wallander içgüdüsel olarak dosyaları karıştırmaya başladı. Birden dosyaların alfabetik olarak sıralanmadığını fark etti. Bölümler ve ara bölümler vardı ve belki de bu ara bölümler kendi içlerinde başka bölümlere ayrılıyordu. Tüm bu dosyalar ülkelerine sadakat göstermeyen vatandaşlarla ilgili diye geçirdiği içinden. Burada devlet düşmanı olarak adlandırılan, gözaltında tutulan insanların dosyaları var. Çok fazla dosya var. Bayban'ın dosyasını bulamayacağım. Arşivin merkez noktasını İskambil destesinin içindeki Joker'in yerleştirildiği dosyanın yerine aklını kullanarak bulmaya çalıştı. Zaman geçiyordu ama hala bir şey bulamamıştı. Çaresizlikle yeniden başa dönerek her şeyi yeniden başladı. Diğerlerinden farklı bir renkte olduğunu düşündüğü dosyaları çekip çıkarıyor, paniğe kapılmamaya çalışıyordu. Yalnızca 10 dakikası kalmıştı ve Bayban'ın dosyasını henüz bulamamıştı. Aslında hiçbir şey bulamamıştı. Bu noktaya kadar geldikten sonra yenilgiyi kabul etmek istemiyordu. Sistematik bir şekilde araştırması için elinde yeterli zaman yoktu. Artık raflara içgüdüsel bir şekilde yaklaşmaktan ve içgüdülerinin kendisine doğru yeri göstereceğine inanmaktan başka bir şey kalmamıştı. Ama insanın içgüdülerine kulak vererek düzenlediği dünyada tek bir arşiv odası olmadığını çok iyi biliyor, yenilgiyi kabul etmek zorunda olduğunu hissediyordu. Binbaşı zeki bir adamdı. Üstad polisinden, Kurt Wallander'den çok daha zekiydi. Nerede diye geçirdi içinden, nerede? Bu arşiv odası bir deste iskambil kağıdı olsaydı dosyayı nereye saklardın? Joker nerede olabilirdi? Destenin ortasında mı, yoksa başında ya da sonunda mı? Ortayı seçerek tümü de kahverengi olan dosyaları taramaya başladı. Birden kahverengi dosyaların arasında mavi bir dosya gözüne ilişti. Kahverengi dosyaları kenara iterek mavi dosyayı aldı. Dosyanın bir kenarında Leonard Blooms, diğer kenarında ise Bayba Counts yazıyordu. Bir an için bunun ne anlama geldiğini anlamadı ama hemen sonra Bayba Liepa'nın kızlık soyadının Counts olması gerektiğini düşündü. Mavi dosyayı çekip aldı. Dosyanın üstünde ne bir isim ne de bir kod numarası vardı. Dosyayı açıp inceleyecek zamanı yoktu. Koşarak kapıya doğru gitti, ışığı söndürdü ve kapıyı açtı. Nöbetçi polis görünürde yoktu ama Michaelis'in programına göre her an geri dönebilirdi. Wallander koşarak koridorda ilerledi ama hemen sonra da görevinin başına dönen polisin ayak seslerini duydu. O yöne doğru ilerlemesine olanak yoktu. Wallander kendisine verilen şemayı unutup aklını kullanarak çıkış yolunu bulmaya çalışması gerektiğini biliyordu. Nöbetçi polis yan koridordan geçerken soluğunu tutup bekledi. Ayak sesleri uzaklaştığından Wallander öncelikle bodrum katından bir an önce kurtulması gerektiğine karar verdi. Zemin kata geldiğinde nerede olduğunu çıkaramadı. Karşısına çıkan ilk boş koridorda ilerledi. Wallander'i şaşırtan adam sigara içiyordu. Wallander'in ayak seslerini duyarak sigarasını yere atıp söndürdü. Gecenin bu saatinde orada dolaşanın kim olduğunu merak etmişti. Wallander köşeyi dönünce adamla burun buruna geldi. 40 yaşlarındaydı. Ceketinin önü açıktı. Wallander'i elindeki mavi dosyayla görünce onun bu binada işi olmaması gerektiğini anlamıştı. Tabancasını çekerek kendi dilinde bir şeyler söyledi. Wallander'a yaklaşırken tabancasını göğsüne nişan almış ve yüksek sesle bir şeyler söylüyordu. Wallander polisin kendisinden yere çömelmesini istediğini anlayarak çömeldi. Ellerini çaresizlikle havaya kaldırdı. Artık kaçmasına olanak yoktu ve kısa bir süre sonra da albaylardan biri gelerek binbaşının mavi dosyasını elinden alacaktı. Tabancanın namlusunu kendisine doğrultmuş olan polis hala bağırarak bir şeyler sorup duruyordu. Wallander'in korkusu her an daha da artıyordu. Koridorda vurulacağını düşünüyordu. Adamın sorularına İngilizce yanıt vermekten başka çaresi olmadığına karar verdi. ''Bir yanlışlık olmalı'' dedi. ''Bir yanlışlık olmalı, ben de polisim.'' Ne var ki ortada bir yanlış olmadığı kesindi. Polis ona ayağa kalkıp ellerini başının üstüne kaldırarak yürümesini emretti. Tabancanın namlusuyla Wallander'i arkasından iteleyip duruyordu. Asansörün önüne geldiklerinde Wallander'in beklediği fırsatta kendiliğinden ortaya çıkıverdi. O ana dek tüm umutlarını kaybetmiş ve gerçekten de yakalandığını düşünmüştü. Karşı koymanın bir anlamı yoktu. Adam ona gözünü bile kırpmadan ateş ederdi. Asansörün gelmesini beklerlerken polis sigara yakmak için hafifçe arkasını döndü. Bu sırada Wallander bunun kaçmak için karşısına çıkan ilk ve son fırsat olduğunu fark etti. Mavi dosyayı adamın ayaklarının dibine yere attı ve aynı anda da tüm gücüyle adamın ensesine bir yumruk indirdi. İndirdiği sert yumruktan eli acımıştı ama adam yere düşmüş ve tabancası da elinden fırlamıştı. Wallander adamın bayıldığından ya da öldüğünden emin değildi ama indirdiği yumruktan kendi eli fena halde acıyordu. Dosyayı ve tabancayı alarak asansöre binmenin yapacağı en aptalca şey olduğuna karar verdi. Avluya bakan pencereye yaklaşarak binanın neresinde olduğunu anlamaya çalıştı ve birkaç saniye sonra albayların odalarının bulunduğu koridorun ters tarafında olduğunu fark etti. Yerde yatan polis inlemeye başlamıştı. Wallander ona ikinci kez vuramayacağını biliyordu. Asansörden uzaklaşarak koridorda sola saptı, buradan sokak kapısına ulaşmayı ümit ediyordu. Şanslıydı, koridor onu kantinlerden birinin önüne getirmişti. Mal girişinin yapıldığı kapıyı sertçe açmayı başardı, kilitliydi ama hemen açılmıştı. Yumruk attığı eli ağrıyordu ve hafifçe şişmeye başlamıştı. Bay Bay'la anlaştıkları ilk randevu 00:30'daydı. Wallander Esplanade Parkı'nın hemen yanındaki gözlem evinin önünde durdu. Etrafında büyük ve görkemli ıhlamur ağaçlarından başka bir şey yoktu. Genç kadın görünür de yoktu. Elinin ağrısı dayanılır gibi değildi. Saat 1:15 olduğunda Wallander başına bir şey gelmiş olabileceğini kabul etmek zorunda kaldı. Gelmeyecekti, çok kaygılanmıştı. İnesenin kanlar içindeki yüzü bir türlü gözlerinin önünden gitmiyordu ve ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Wallander ile Bayiba izlerini belli etmemek için ellerinden geleni yapmalarına karşın üniversiteden çıkarlarken köpekler ve sahipleri tarafından görülmüşler miydi? Eğer öyleyse acaba Bayiba'ya ne yapmışlardı? Bunu düşünmek bile istemiyordu. Ne yapması gerektiğini kestiremeden parktan çıktı. Elindeki yoğun acıyı unutmak için boş sokaklarda bir süre yürüdü. Sirenlerini çalarak arkasından gelen askeri bir cipin sesiyle hemen karanlık bir köşeye sığındı. binbaşının raporunu içeren dosyayı gömleğinin içine sokmuştu. Dosyanın sivri kenarı göğsüne batıyordu. Hava çok soğumuştu, titriyordu. Bir sonraki randevuları ise ertesi sabah büyük bir mağazanın 4. katında saat 10'daydı. Önünde daha 9 saat vardı ve bu süreyi sokaklarda aylak aylak dolaşarak geçiremeyeceğini biliyordu. Elini kırdığını hissediyor ve bir doktora gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama yanındaki bu dosyayla doktora gitmesine olanak yoktu. Ne yapması gerektiğini düşündü. İsveç elçiliğine sığınabilirdi ama bunu da istemiyordu. Ya yasalar yabancı bir ülkeye yasa dışı girmiş bir İsveçli polisin polis gözetiminde ülkesine geri dönmesini gerektiriyorsa? Bu tehlikeyi göze alamazdı. Sonunda çaldığı arabaya gitmeye karar verdi. Ama park ettiği yere gidince arabanın orada olmadığını gördü. Bir an için elindeki yoğun ağrıdan yanlış yere gittiğini düşündü. Arabasını gerçekten de oraya mı park etmişti? Evet, kesinlikle oraya park etmişti. Ama şimdi yerinde yeller esiyordu. Peşindeki albaylardan biri mutlaka dosyanın aracın içinde olduğunu düşünmüş olmalıydı. Geceyi nerede geçirecekti? Birden kendini alabildiğine çaresiz hissetti. Düşman topraklarında yaşamı artık bir köpek sürüsünün elindeydi. İsterlerse onu rahatlıkla öldürebilirler ve ıssız bir ormana cesedini bırakabilirlerdi. İçinde yoğun bir memleket özlemi hissetti. İçinde iki Letonyalı'nın cesedi olan bir kurtarma botunun İsveç kıyılarına vurmasından dolayı şimdi Letonya'daydı. Bu ona sanki hiç olmamış gibi gelmeye başlamıştı. Kendine yeni bir seçenek bulma ümidiyle geceyi geçirdiği otele gitmeye karar verdi. Ama otele geldiğinde kapı kilitli ve otel karanlıktı. Yine de zili çaldı, kapı açılmadı. Eli çok ağrıdığından doğru dürüst düşünemediğine karar vererek yandaki otele gitti. Zili çaldığında yine kimse kapıyı açmadı. Diğerleri kadar iyi görünmeyen 3. otelin kapısı kilitli değildi. İçeriye girdiğinde resepsiyondaki adamın başını tezgaha dayayarak uyuduğunu gördü. Yerde yarısı boşalmış bir vodka şişesi vardı. Wallander adamı sarsarak uyandırdı ve Preuss'un verdiği pasaportu gösterdi. Adam da ona bir odanın anahtarını verdi. Wallander yerdeki vodka şişesini göstererek tezgahın üstüne 100 kron bırakıp şişeyi aldı. O da küçüktü ve içerisi duvarlara sinmiş nikotin kokuyordu. Yatağın kenarına çökercesine oturarak vodkadan büyükçe bir yudum içti. Hemen sonra da bedeninin ısısının eskisi gibi olmaya başladığını fark etti. Ceketini çıkararak banyo küvetini soğuk suyla doldurdu ve şiş elini içine daldırdı. Ağrısı azalmıştı. Wallander geceyi orada öylece geçirebileceğini düşünüyordu. Ara sıra vodkasını yudumluyor ve Bayba'nın başına ne gelmiş olabileceğini anlamaya çalışıyordu. Gömleğinin içindeki mavi dosyayı çıkararak diğer eliyle açtı. Dosyanın içinde yaklaşık 50 daktilo sayfasıyla bazı soluk fotokopiler vardı ama herhangi bir resim yoktu. Binbaşı raporu kendi dilinde yazdığından Wallander tek bir sözcüğünü bile anlamıyordu. 9 sayfadan sonra düzenli olarak Murniers ile Puttis'in adlarını sıklıkla geçmeye başladığını, hatta bazen ikisinin adının aynı cümle içinde yer aldığını fark etti. Bunun ne anlama geldiğini anlamasına olanak yoktu. Acaba binbaşı her ikisini de mi suçlamıştı, yoksa yalnızca birini mi işaret ediyordu? Bu gizli belgeyi deşifre etmekten vazgeçti, dosyayı yere koydu, elini küvetin içinden çekmeden başını arkaya dayadı. Saat 4 olmuştu, bir süre uyudu. Birden uyandığında aradan yalnızca 10 dakika geçtiğini fark etti. Eli yeniden ağrımaya başlamıştı. Vodkadan biraz daha içti, sonra da elini havluyla sararak yatağa uzandı. Bayba sabahki randevularına gelmezse Wallander ne yapacağını bilmiyordu. Terk edildiğine dair bir duyguya kapıldı, şafak sökene dek de gözlerini kırpmadı. 18. Bölüm. Uyanır uyanmaz tehlikeyi hissetti. Saat 7'ye geliyordu. Karanlıkta çevresini dinleyerek kıpırdamadan yattı. Kısa bir zaman sonra da tehlikenin kapının dışında olmadığını ama içinde olduğunu fark etti. Bu henüz her taşın altına bakmadığını gösteren bir tür uyarı niteliğindeydi. Elinin ağrısı biraz azalmış gibiydi. Eline bakmaya cesaret edemeyerek parmaklarını hafifçe kıpırdatmaya çalıştı. Ağrı anında geri döndü. Doktora gitmeden olmayacaktı. Wallander çok yorulmuştu. Uykuya dalmadan birkaç saat önce kendini bozguna uğramış gibi hissediyordu. Albaylar çok güçlüydü ve duruma hakim olma yeteneği ise sürekli olarak engelleniyordu. Şimdi bir de aşırı yorgundu. Kendi kişisel yargılarına artık güvenemiyordu ve bunun da uykusuzluktan kaynaklandığını biliyordu. Kendisini tedirgin eden duygularını düşünmeye çalıştı. Neyi gözden kaçırmıştı? Sürekli bağlantı kurmaya çalışırken yanlış sonuçlara mı ulaşmıştı, yoksa olayları tam olarak gözden geçirmemiş miydi? İçgüdülerini göz ardı edemiyordu. Yarı uykulu bir halde yatakta yatarken kaçmaktan başka şansı olmadığını düşünüyordu. Gözden kaçırdığı neydi? Yatakta yavaşça doğruldu. Sorularını hala geçerli yanıtlar bulamamıştı. İlk kez şiş eline yüzünü buruşturarak baktı. Sonra da küveti soğuk suyla doldurdu. Önce suya yüzünü, sonra da incinmiş elini soktu. Birkaç dakika sonra pencereye yaklaşarak perdeyi açtı. Burnuna yoğun bir kömür kokusu geldi. Kentin dört bir yanındaki kilise kuleleri şafakla birlikte belirginleşmişti. Pencerenin önünde durarak hızlı adımlarla kaldırımda yürüyen yayalara baktı. Ama sorusuna hala bir yanıt bulamamıştı. Neyi gözden kaçırmıştı? Daha sonra odadan çıktı, hesabını ödeyip kalabalığın arasına karıştı. Adını hatırlayamadı, parklardan birinden geçti. Bir yandan da Riga'da kaç tane köpek olabileceğini düşünüyordu. Yalnızca kendisini izleyen görünmez köpekler değil, insanların gezdirdiği köpekler de vardı. Kavga eden iki köpeği izlemek için durdu. Köpeklerden biri çoban köpeği, diğeri ise kırma bir köpekti. Köpeklerin sahipleri onları ayırmak için bağırıp duruyorlardı. Daha sonra da birbirlerine bağırmaya başlamışlardı. Çoban köpeğinin sahibi yaşlıca bir adamdı. Diğerinin sahibi ise 30 yaşlarında bir kadındı. Wallander tanık oldu bu kavganın Letonya'daki karşıt güçlerin bir simgesi olduğunu düşündü. Köpekler de insanlar da kavga ediyordu ve sonucu önceden tahmin etmek olanaksızdı. Büyük mağazaya açılış saati olan 10'da vardı. Mavi dosya gömleğinin altındaydı. İçgüdüleri bu dosyadan bir an önce kurtulması gerektiğini söylüyordu. O sabah Riga sokaklarında dolaşırken sürekli olarak izlenip izlenilmediğini kontrol etmişti. Şimdi de albayların çevresini sarmış olabileceklerini düşünüyordu. Kendisini eskisinden çok daha fazla kişinin izlediği duygusuna kapılmıştı. Mağazadan içeri girer girmez kapının hemen yanındaki tabelayı okur gibi yaparak durdu ama aslında müşterilerin çantalarıyla ellerindeki paketleri bıraktıkları emanet bölümünü gözetliyordu. Emanet bölümü L şeklindeydi. Her şeyi olduğu gibi hatırlamıştı. Döviz bozdurma bölümüne yaklaşarak görevliye İsveç kronu uzattı. Karşılığında da bir tomar kağıt para aldı. Sonra da plak satılan kata çıktı. Verdi'nin iki plakını aldı ve plakların dosyayla aynı boyutta olduğunu fark etti. Kasada parasını ödedikten ve plaklar poşete konulduktan hemen sonra kendisini izleyen gölgelerden birinin caz plaklarının bulunduğu bölümü inceler gibi yaptığını gördü. Daha sonra emanet bölümüne giderek oraya birkaç kişi gelinceye değin bekledi. Sonra tezgahın en ucuna giderek dosyayı gömleğinin altından çıkarıp plak poşetine yerleştirdi. Tek elini kullanmasına karşın yine de bunu büyük bir hızla yapmıştı. Poşeti görevliye uzattı, görevli de ona bir numara verdi ve sonra oradan uzaklaştı. Onu takip edenler giriş kapısını tutmuşlardı ama buna karşın Wallander onların dosyayı plak poşetine koyduğunu görmediklerinden emindi. Elbette poşetin araştırılma riski vardı ama bu söz konusu takipçiler onu plak alırken gördüklerinden torbayı açmayı düşünmeyeceklerdi. Saatine baktı, Bayban'ın buluşma yerine gelmesine daha 10 dakika vardı. Kendini hala tedirgin hissediyordu ama dosyayı plak poşetine koyduğu için de içi rahattı. Mobilya bölümüne gitmek için yukarıya çıktı. Saat daha erken olmasına karşın bu bölüm oldukça kalabalıktı. Müşteriler sergilenen mobilyalara hayranlıkla bakıyorlardı. Wallander mutfak eşyalarının satıldığı yere yaklaştı. Vaktinden önce buluşma yerine gitmek istemiyordu ama yine de tam vaktinde buluşma yerinde olmak istediğinden aydınlatma bölümünde bir süre dolaştı. Rus malı fırınlarla buzdolaplarının bulunduğu yerde buluşmayı kararlaştırmışlardı. Wallander onu hemen gördü. Genç kadın fırınlardan birini inceliyordu. Vallender fırının yalnızca 3 yemek pişirme yeri olduğunu gördü. Anında bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Bayban'ın başına bir şey gelmişti. O sabah iç sıkıntısıyla uyandığında şüphelendiği bir şey. Yüreğini dağlayan bu sıkıntı duyularını daha da keskinleştirmişti. Bayba da onu aynı anda görmüştü, gülümsedi ama Wallander gözlerindeki korku dolu ifadeyi gördü. Wallander köpeklerin nerede olduğunu saptama zahmetine katlanmadan genç kadına yaklaştı. O anda yalnızca ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Genç kadının yanında durdu ve birlikte karşılarında duran beyaz buzdolabını incelemeye koyuldular. ''Ne oldu?'' diye sordu Wallander. ''Kısaca anlat, fazla zamanımız yok.''
''Hiçbir şey olmadı.'' diye karşılık verdi Bayba. ''Üniversiteyi gözetim altında tuttuklarından oradan hemen ayrılamadım.''
''Neden yalan söylüyor?'' diye geçirdi içinden kaygıyla. ''Neden bu denli ikna edici bir şekilde yalan söylüyor?''
''Dosyayı aldın mı?''
Ona doğruyu söyleyip söylememe konusunda bir an duraksadı ama hemen sonra artık bu yalanlardan bıktığına ve doğruyu söylemeye karar verdi. ''Evet, dosyayı aldım.'' dedi. ''Michaelis gerçekten de güvenilir biriymiş.''
''Dosyayı bana ver.'' dedi. ''Onu nereye saklayacağımızı biliyorum.''
Wallander bu konuşanın Bayba olmadığını fark etmişti. Korkusundan dosyayı istiyordu. ''Ne oldu?'' diye sordu bir kez daha. Bu kez öfkesi belirgindi.
''Hiçbir şey.''
''Yalan söyleme.'' dedi elinde olmadan sesini yükselterek. ''Dosyayı vereceğim ama alamasaydım ne olurdu?'' Bu sözlerin Bayba'nın direncini yıktığını gördü. ''Lütfen kendini toparla.'' diye geçirdi içinden. ''Binbaşının belgelerini alıp almadığımdan emin olmadıkları için hala onlardan bir adım daha ilerideyiz.''
''O Pitis'i öldürecekler.'' diye fısıldadı Bayba.
''Seni tehdit eden de kim?'' Genç kadın perişan bir şekilde başını iki yana salladı. ''Bunu öğrenmem gerekiyor.'' dedi Wallander. ''Bana söylemekle Upitis'in başına kötü bir şey gelemez.'' Bayba ona korku dolu gözlerle baktı. Wallander onun koluna girerek onu hafifçe sarstı. ''Kim?'' diye sordu. ''Seni kim tehdit etti?''
''Çavuş Zitz.''
Wallander genç kadının kolunu bıraktı. Bu yanıt çok öfkelenmesine neden olmuştu. Bu komplonun arkasında hangi albayın olduğunu öğrenemeyecek miydi? Görünmez köpeklerin etraflarını sardığını fark etti. Şimdi binbaşının raporunun yanlarında olup olmadığını düşünüyor gibiydiler. Bir an bile duraksamadan hemen Bayba'nın koluna yapışarak onu merdivenlere doğru sürükledi. Öldürülen yalnızca Upitis olmayacak. Eğer buradan kurtulamazsak bizler de öleceğiz. Onların aniden oradan kaçışları köpek sürüsünü şaşırtmıştı. Ama Wallander onları yeniden peşlerine düşeceklerinden emindi. 27. ayrımın sonu. Sayfa 384.